Ayrım 40, sayfa 395. 33. bölüm. Ah mukaddes sağlık diye haykırdı babam. Elindeki kitabın sayfalarını çevirirken, sen altının da kendisisin. Sen en kıymetli hazinesin. Ruhumuza sen yön verirsin. Onu öğrenmeye, erdemin tadına varmaya sen açarsın. Sana sahip olmayan başka neye sahip olmayı dileyebilir ki Tanrı'dan? Bu önemli başlık altında söylenmesi gereken her şeyi dedi babam. Küçücük bir yere sıkıştırdım. O yüzden de bu bölümü satır satır okumam gerekecek. Babam okudu. Sağlığın sırrı esası ile esas nem arasındaki kaçınılmaz savaşın kazanılmasına bağlı olduğundan bu gerekliliği yukarıda yeterince kanıtlamıştın sanırım dedi Yorick. Evet, yeterince diye onu yanıtladı babam. Ve bunu der demez elindeki kitabı kapattı. Hani öyle gocunmuş da artık hiç okumayacakmış gibi değil, zira işaret parmağını kitabın arasında tutmaktaydı. Baş parmağını ise üst kapağın üzerine yerleştirip diğer üç parmağıyla alt kapağa destek verecek kitabı yavaşça kapatmıştı sadece. Hiçbir hırçınlık belirtisi yoktu bu hareketinde. Bu noktanın geçerliliği dedi babam başıyla Yorick'i onaylayarak, bir önceki bölümde gerçekten de yeterince kanıtlandı. Şimdi bana söyler misiniz, ayda yaşayan bir adama, dünyada yaşayan bir başka adamın bir bölümü yeterince kanıtlayıcı bir biçimde yazdığı nasıl söylenebilir? Yani sağlığın sırrı esas ısı ile esas nem arasındaki kaçınılmaz savaşın kazanılmasında yatar demek ne demektir? Esas ısı ya da esas nem üzerine bütün bir bölüm boyunca tek bir söz söylenmeksizin ya da hayvanlar aleminde böyle bir çekişmenin varlığından lehte veya aleyhte doğrudan ya da dolaylı hiç bahsedilmeksizin bütün bunlar nasıl açıkça açıklanmış olur? Ah sen bütün canlıların ebedi ve ezeli yaratıcısı diye haykırmış olmalı aylı adam. Sağ eliyle böğrünü döverek, tabii eğer bir sağ eli varsa, sanki yarattığın mahlukların uzuvlarını böylesine mükemmel boyutlarda büyütme, geliştirme gücüne ve lütfuna sahipsin. Biz aylılar nasıl bir yanlış yaptık? Ah! 34. bölüm. Babam bunu bir Hipokrates'e, öteki Lord Verulam'a, Verulam Lord'u Francis Bacon 1561-1626, hukukçu, devlet adamı, filozof ve deneme yazarı. Stern, 35. bölümün başında Bacon'ın Historia Vitae et Mortis 1623 adlı yapıtından alıntı yapar. Yöneltilmiş iki vuruşla başarmıştı. Hekimlerin prensine yönelttiği ilk vuruş olan Ars Longa, lakin Vita Brevis, sanat uzun, yaşam kısa, Hipokrates'in aforizmalarının ilki. Yakınmasına indirilmiş veciz bir hakaretti. Yaşam kısa diye haykırdı babam. Şifa verme sanatıysa bezdirici. Bunun da sorumlusu ne biri ne de öteki. Sadece şarlatan doktorların marifeti. Bizim ne hayata ne sanata, sadece cahil şarlatanlara borcumuz var. Bir de onların araba dolusu her derde deva ilaçlarına ve peripatetikler gibi çene çalmalarına. Dünyayı yüzyıllar boyu avutup sonunda aldattılar. Lordum, Verulam diye haykırdı babam Hipokrates'i bir yana bırakıp ikinci öldürücü darbesini baş koca karı ilacı tacirine yönelterek. Size ne diyebilirim ki Lordum Verulam? Sizin derin ruhunuza, afyonunuza, güherçlenize, yağlı merhemlerinize, günlük müsillerinize, gecelik tenkiyelerinize ve sair ilaçlarınıza ne diyebilirim ki ben? Babam genellikle herhangi bir konuda bir adama ne diyeceğini gayet iyi bilirdi. Tek bir canlı varlığın sözünü adam ağzını açar açmaz kesmek fırsatını kaçırdığı hiç görülmemişti. Lord Hazretlerinin görüşleri konusunda babamın ne düşündüğüne gelince göreceğiz. Ne zaman onu bilemiyorum. Çünkü önce Lord Hazretlerinin görüşlerine bir göz atmamız gerekecek. 35. bölüm. Hayatı kısaltmak için teşrik-i mesai halindeki iki temel öğe der Lord Verulam, 1. İçin için yanan bir alev gibi bedeni ölüme sürükleyen derin ruhtur. İkinci ise bedeni kavurup küle dönüştüren dışarıdaki hava. Bedenimize içten ve dıştan saldıran bu iki düşman zamanla uzuvlarımızı çürütür ve bizi hayati fonksiyonlarımızı sürdüremez hale getirirler. Hal böyle olunca uzun yaşamanın yolu açıkça beliriyordu. Derin ruhun kaybettiklerini telafi etmek üzere bir yandan kendi özünü oluşturan maddeyi muntazaman afyonlamak, bir yandan da ateşini almak için her sabah kalkmadan önce 3,5 dirhem güherçile yutmak gerekirdi. Dahası ruhumuzun kılıfı dışarıdaki havanın düşmanca saldırılarına maruz kalmaktaydı ama bu da sürekli olarak yağlı merhemlerle ovulmakla önlenebilirdi. Böylece derinin tüm gözenekleri kapanır, o deriye ne bir iğne batabilir ne de batmışsa dışarı çıkabilirdi. Böylece de iskorbit benzeri pek çok rahatsızlığa neden olan hissettiğimiz ya da hissetmediğimiz terleme halleri önlenmiş olurdu. Ancak zehirli sıvıların oluşumunu önlemek ve bünyeyi işler kılmak için düzenli bir tenkiye takviyesi şarttı. Babamın, Lordum Verulam'ın afyonları, güherçilesi, yağlı merhemleri ve tenkiyeleri konusunda ne diyeceğini okuyacaksınız. Ama bugün değil, yarın da değil. Zira zamanım kısıtlı, okurum sabırsızlanıyor, yoluma devam etmeliyim. Bu bölümü eğer dilerseniz Tristrapedia yayımlandığı zaman okursunuz. Bugünlük şu kadarını söylemekle yetineyim. Babam bu varsayımı yerle yeksan etti ve yerine, bilgili kişiler iyi bilirler, kendi varsayımını bina ve inşa etti. 36. Bölüm. Sağlığın bütün sırrı, dedi babam, cümlesine yeni baştan başlayarak, anlaşıldığı kadarıyla içimizdeki esas ısıyla esas nem arasındaki kaçınılmaz savaşın kazanılmasında yattığına göre sağlığı korumak pek de zor bir şey olmamalıydı. Bazı akademisyenler sürekli olarak esas nemi hayvanlardaki don yağı ve iç yağı ile karıştırmak yanlışına düşüp de ünlü kimyacı Van Helmont'un Johannes Baptista van Helmont, 1577-1644, Hollandalı kimyacı, filozof, fizikçi, en ünlü yapıtı Ortus Medicae'dir, 1648. Yaptığı gibi akılları daha da karıştırmamış olsalardı. Oysa esas nem, hayvanların don yağı ve iç yağı değildir. Yağlı ve balzamlı bir maddeden oluşur, iç yağ ve don yağına gelince onlar da balgam ya da diğer sulu maddeler gibi soğukturlar. Oysa yağlı ve balzamlı maddeler yaşam dolu bir sıcaklık ve özü haizdirler. Aristo'nun gözlemi yani, Quod omne animal post coitum est triste, çiftleşmenin ardından hüzün duyar tüm hayvanlar, demiş olması bunun somut bir kanıtıdır. Evet, doğrudur. Esas ısının esas nem içinde yaşadığı biliniyor ama bunun aksinin geçerli olup olmadığı henüz kesin değil. Ancak biri yozlaştığında ötekinin de yozlaştığı, böylece ya gayri tabi bir kuruluğa yol açan gayri tabi bir ateşin ya da fazla su toplanmasına yol açan gayri tabi bir nem fazlasının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu yüzden de bir çocuk büyürken ona sudan ve ateşten sakınması, zira her ikisinin de onu yok edebileceği öğretilirse eğer, başı beladan korunmuş olur. 37. Bölüm. Jericho kuşatmasının Eriha kuşatması. Bakınız Kitab-ı Mukaddes Yeşu 6. Betimlenmesi bile amcam Toby'yi bu son bölümde anlatılanlar kadar heyecanlandıramazdı. Gözlerini babama dikmiş, pür dikkat dinlemişti. Ne esas ısı bilirdi amcam Toby, ne esas nem ama bölüm sona erdiğinde piposunu ağzından çekti, başını salladı, onbaşıya yanına yaklaşması için işaret etti ve ona şu soruyu fısıldadı. Limerick kuşatması sırasındaydı. 3. William bu kuşatmayı 1690 Ağustos'u sonunda cephanesi tükendiği ve yağmurların yüreği bir çamur deryasına dönüşebileceği sırada başlatmıştır. İzninizle efendim, diye yanıtladı onbaşı saygıyla eğilerek. Zavallı onbaşı ve ben, dedi Toby amcam babama dönerek, Limerick kuşatması başladığında bu sözünü ettiğin nedenle çadırlarımızdan dışarı çıkamamıştık. Sizin şu nadide kafanızdan neler geçiyor acaba sevgili kardeşim Toby, diye haykırdı bir ses babamın içinden. Tanrım, diye sürdürdü kendi kendine konuşmayı sürdürerek. Oedipus, Grek mitolojisine göre Sphinx'in ünlü bilmecesini çözmüştür. Bile içinden çıkamazdı böyle bir bilmecenin. İzninizle efendim, sanırım her akşam parlattığımız konyak miktarı ve zat halilerinize durmaksızın sunduğum şarap ve tarçın likörü neden olmuştu buna. Ardıç rakısında unutma Trim, en iyisi oydu diye ekledi amcam Toby. Gerçekten de diye sözünü sürdürdü onbaşı. İzninizle belirteyim ki ikimiz de hayatlarımızı siperlerde bırakmış, oraya gömülmüştük adeta. Mezarların en soylusu diye haykırdı amcam Toby, gözleri pırıldıyordu. Bir askerin içinde yatmak isteyeceği en soylu mezar. Ama ne hüzünlü bir ölüm izninizle efendim diye onu yanıtladı onbaşı. Bütün bunlar babam için Arapça kadar anlaşılmaz sözlerdi. Tıpkı daha önce amcamın Kolkistilerin ve Troglitlerin törelerini akıl sır ermez bulduğu gibi gülsün mü ağlasın mı bilemedi babam. Amcam Toby yörüke dönerek Limerick meselesini yeni baştan daha anlaşılır bir biçimde anlatmaya başladı. Böylelikle babamın meselesi de aydınlığa kavuşmuş oldu. 38. Bölüm. Hiç kuşkusuz dedi amcam Toby, karargahımızın seller altında inlediği 25 gün boyunca önce boğucu bir ateşle tutuşmak, ardından dayanılmaz bir susuzlukla yanıp kavrulmak gerek ben gerekse onbaşı için mutlu bir rastlantıydı. Aksi halde ağabeyimin sözünü ettiği esas nem, anladığım kadarıyla bizi çoktan alıp götürürdü. Babam ciğerlerini alabildiğince havayla doldurdu, başını kaldırdı ve sonra yavaş yavaş, mümkün olduğunca yavaş boşalttı ciğerlerindeki havayı. Tanrı'nın inayeti bu diye sözünü sürdürdü amcam Toby. Onbaşının aklına her nasılsa esas ısıyla esas nem arasındaki savaşı dengelemek fikri gelmiş olmalıydı. Zira sürekli olarak ateşi sıcak şarap ve baharatla bir anlamda körüklemekteydi. Dolayısıyla esas ısı esas nemden aşağı kalmamayı başarıyordu. Ah, çok zorlu bir savaştı, çok. Şerefim üzerine yemin ederim ki diye ekledi amcam Toby. Bedenlerimizin vermekte olduğu savaş, kardeşim Şendi, 40 metre öteden duyulabilmekteydi. Savaşın gürültüsü olmasaydı, dedi Yorick. Şimdi dedi babam, ilham dolu bir sesle söyleyeceği sözün tadını çıkarmak için bir süre durdu, devam etti. Eğer ben hakim olsaydım ve eğer yaşadığım ülkenin yasaları bana bu hakkı tanımış olsalardı, görüp görebildiğim tüm alçak suçluları, elbette kendi din adamlarının da iznini aldıktan sonra, bu cümlenin sonunun fevkalade acımasız bitebileceğini sezen Yorick, elini babamın göğsüne dayadı ve birkaç dakika ara verip onbaşıya bir soru sorulması için izin istedi. Trim dedi Yorick, babama cevap hakkı tanımaksızın. Sözünü etmekte olduğumuz esas ısı ve esas nem hakkındaki samimi fikrini söyler misin lütfen? Saygıdeğer efendimin benden çok daha iyisini bildiklerinden hiç kuşkum olmamakla birlikte dedi onbaşı. Amcam Toby'yi saygıyla selamlayarak. Devam edin onbaşı dedi amcam Toby. Fikirlerinizi açıkça ifade ediniz. Zavallı adam benim kölem değil, hizmetlim dedi amcam Toby babama dönerek. Onbaşı kasketini sol koltuğunun altına sıkıştırdı, tutamağı siyah bir şeritle düğüm çevresinde ikiye ayrılmış olan bastonunu aynı kolunun bileğine geçirdi, Hristiyanlık akideleri bilgisini sergilediği noktaya geri gelerek sağ elinin baş parmağıyla öteki parmaklarını çenesinin altına götürdükten sonra ağzını açtı ve görüşünü beyan etti. 39. Bölüm. Onbaşı tam mırıldanmaya başlamıştı ki Doktor Slope bir dalış daldı odaya. Hiç önemi yok, onbaşı sözlerine bir sonraki bölümde devam edebilir. Alın içeri. Ah sevgili doktor diye haykırdı babam birden canlanarak. İçinde bulunduğu ruh halinden bir diğerine inanılmaz derecede çabuk geçebilmek gibi bir yeteneği vardı. Benim yumurcak bu konuda ne düşünüyor sizce? Babam eğer köpek yavrusunun kuyruğunun kesilmesine ilişkin bir soru soruyor olsaydı daha ilgisiz davranamazdı. Doktor Slope'un başına gelen kazayı kolay atlatmak için önerdiği yöntem sorunun böyle sorulması için asla uygun değildi. Doktor Slope oturdu. Lütfeder misiniz efendim dedi amcam. Sorusuna cevap verilmesini imkansız kılan bir üslupla. Oğlanın durumu nasıl? Sonu fimosis. Sünnet derisinin ağzında derinin geri çekilmesini engelleyen bir kasılma, diye yanıtladı Doktor Slope. Bu bana hiçbir şey demiyor dedi amcam Toby, piposunu yeniden ağzına götürerek. O halde dedi babam, onbaşının tıbbi görüşlerini dinlemeye devam edelim. Onbaşı eski dostu Doktor Slope'u saygıyla selamladı. Ardından esas ısı ve esas nem konusundaki görüşlerini şu sözcüklerle belirtti. 40. Bölüm. Majesteleri Kral William'ın bizzat kendi komutaları altında başlatılan Limerick şehri kuşatması benim askere alınışımın ertesi yılına rastlar. Şehir, izninizle efendim, inanılmaz ıslaklıkta bataklık bir arazide yer alır. Shannon ırmağıyla çevrelenmiştir diye söze girdi amcam Toby ve de konumu itibariyle İrlanda'nın en önemli muhkem mevkilerindendir. Tıbbi bir konuşmaya böyle başlamak yeni moda olmalı dedi Doktor Slope. Ama hepsi gerçek diye yanıtladı Trim. Gene de kesiniz lütfen dedi Yorick. Kesildi zaten efendim, izninizle dedi onbaşı. Akaçlar ve bataklıklar sayesinde üstelik kuşatma sırasında yağan yağmur yüzünden bütün yöre göle dönmüştü. Sudan başka bir şey yoktu görünürde. Bu da sellere yol açtı. Suların amacı sanki beni ve saygıdeğer efendimi öldürmekti düpedüz. Şimdi bakın, ilk 10 gün içinde bir asker çadırının çevresine bir hendek kazamamışsa eğer, çadırında kuru kalması mümkün değildi. Bu da yetmiyordu. Saygıdeğer efendim gibi hendek kazmayı başaranlar bile her gece bir barut ölçeği konyağı ateşe verip havanın nemini alarak çadırın içini fırın gibi sıcak tutmalıydılar. Bütün bu önermelerden nasıl bir sonuç çıkarmayı umuyordun onbaşı Trim diye haykırdı babam. Şöyle bir sonuç, izninizle efendim diye yanıtladı Trim. Esas nem denen şey hendekteki sudan başka bir şey değildir. Esas ısıya gelince o da bütçeleri el verenlerin yaktıkları konyaktır. Bir subay için esas ısı ile esas nem, izninizle efendim, hendekteki su ile bir ölçek ardıç rakısı demektir. Hele bir de bize şek verecek ve efkarı dağıtacak bir tutamda tütün vermişlerse eğer, ölüm vız gelir bize. Anlayamıyorum yüzbaşı Şendi dedi Doktor Slope. Emir eriniz hangi ilim dalında daha iddialı, hekimlik mi yoksa ilahiyat mı? Slope, Trim'in vaaz konusunda söylediklerini unutmamıştı. Onbaşı bir saat kadar önce diye yanıtladı Yorick, sözünü ettiğiniz ilim dallarından ikincisinden sınanmış ve bu sınavı hakkıyla vermiş bulunuyor. Esas ısı ile esas nem dedi Doktor Slope babama dönerek, biliniz ki mevcudiyetimizin temeli ve de ana öğeleridir. Tıpkı ağaç kökünün onun tüm dal ve yapraklarının kaynağı ve ana maddesi olması gibi tüm hayvanatın tohumlarında çeşitli biçimlerde bulunur. Ancak ben özellikle de eşcevherler, damgalayıcılar ve mahsediciler. Aynı madde ya da özden oluşmuş nesneler, iz bırakan şeyler, engelleyen nesneler biçiminde muhafaza edilirler. Oysa bu bahtsız adamcağız dedi Doktor Slope eliyle onbaşıyı işaret ederek, bu çok önemli nokta hakkında yüzeysel, kulaktan dolma bazı bilgiler edinmiş olmalı. Evet, böyle bir bahtsızlığa uğradı dedi babam. Çok muhtemeldir dedi amcam. Bundan eminim dedi Yorick. 41. Bölüm. Doktor Slope ısmarlamış olduğu sağaltıcı lapaya bakmak üzere dışarı çağrıldığında babam da Tristreopedias'ından bir bölüm daha okuma fırsatı buldu. Hadi hadi canlanın biraz evlatlarım, söz veriyorum kıyı göreceksiniz. Hele şu bölümü de okuyalım, ant olsun bu kitabın kapağı en az 12 ay boyunca bir daha açılmayacak. Ha gayret. 42. Bölüm. 5 yıl boyunca çenesinin altında bebe önlüğüyle dolaştı. 4 yılda kutsal kitabın Enif Bağsı'ndan Malaki'ye varabildi. Ahdi Atik'in son kitabı olup en üst sınıflar için okuma kitabı işlevini gördü. 1,5 yılda adını yazmasını öğrendi. 4 yıl sürdü mantık dersleri. Mermer kütlenin kucağına uzanmış yatan o zarif heykeli yontmak üzere alet edevatını törpülemekten ileri gidemedi. Ne yazık bir gecikme. Yüce Julius Scaliger, Julius Caesar Scaliger 1484-1556 yalnızca 1531 yılında Erasmus'a karşı gelen bir bilim adamı olarak ünlenmiştir. Değil miydi hani o aletlerini törpülemekten ileri gidemeyen? Grekçeyi söktüğünde tam 44 yaşındaydı. Ostiyopiskoposu Peter Damianus, Aziz Peter Damian yaklaşık 988-1072.
Ostia kardinal, başpiskopos ve kilise doktorlarından. Erken yaşta yetim kaldığı ve çocukluğunda kendisiyle yeterince ilgilenilmediği için eğitimine geç yaşta başlamıştır.
Herkes şahittir, dünyaca tanındığında onun kadar iyi bilmezdi Grekçeyi. Baldus,
bakınız 4. kitap 24. bölüm sayfa 330 Stern'ün dipnotu. 17 yaşında doktora bürevesine hak kazanmak gibi kayda değer bir erken gelişme örneği göstermiştir.
Her ne kadar çok daha sonra ünlenmişse de hukuk mesleğine yaşamının öyle geç bir döneminde intisap etmişti ki herkes öbür dünyada avukatlık yapmaya karar verdiğini düşündü. Archidamas'ın oğlu Ödemidas,
1. Ödemidas yaklaşık İsa'dan önce 331-335 yıllarında yaşamış Isparta kralı. Bu öykü Plutarkos'un Ispartalıların Özdeyişleri adlı yapıtında yer alır. Ksenekrotes Platon'un öğrencisi olup 339-314 yılları arasında akademiyi yönetmiştir.
Xenokrates'in 75 yaşında bilgelikten söz etmeye başladığını duyduğunda, eğer bu yaşlı adam bu yaşta bilgelik nedir diye sorgulamaya ve tartışmaya başladıysa bizler ne zaman uygulamaya vakit bulacağız diye sormuştu. Yorick babamı pür dikkat dinlemekteydi. En garip fikir esintilerini her nasılsa bilgelik pırıltılarıyla çeşnilendirmek gibi bir becerisi vardı babamın ve bazı zamanlar fikren kaybolduğu en karanlık noktalarda bile neredeyse onlarla eşdeğer parıltılar serpiştiriverirdi aralarına. Onu taklit etmeye kalkıştığınızda efendim, aman dikkatli olun. Artık eminim ki Yorick diye sözünü sürdürdü babam, yarı okur yarı konuşur bir halde entelektüeller dünyasına açılan bir kuzeybatı geçidi var. İnsan ruhunun işlemesi için, kendini bilgilendirip eğitmesi için bizim bildiğimizden farklı, sandığımızdan kısa yollar olmalı. Ah ama heyhat, her tarlanın yanı sıra akan bir ırmak yoktur. Onu besleyecek sular bulunmaz her zaman. Her çocuğun ne yazık ki Yorick ona yol gösterecek bir ebeveyni olmayabilir. Bütün bunların anahtarı diye ekledi babam sır veren bir sesle, yardımcı fiillerdir Yorick. Yorick yanlışlıkla Virgil'in yılanına,
bir zamanlar kesinlikle Vergilius'un yazdığına inanılan ancak artık onun olduğu sanılmayan Kulex ya da Sivrisinek adlı şiirde bir çoban, bir sivrisineği öldürdükten sonra onun bir yılanın kendisini öldürmesine engel olduğunu anlar.
Basmış olsa ancak bu kadar irkilebilirdi. Ben de hayretlere gark olmuştum evet diye haykırdı babam. Bu gerçeği ilk fark ettiğinde ve eminim ki edebiyat cumhuriyetinin başına gelen en büyük felaket çocuklarımızın eğitimini ellerine teslim ettiğimiz kişilerin onların hayal güçleri bir an önce salıversin diye kafalarına fikirler sokmakla görevlendirmiş olduğumuz kişilerin yardımcı fiillerden yeterince yararlanmamış olmalarıdır. Bu yüzden de Raymond Lully's
Ramon Lull ya da Raymond Lully yaklaşık 1235-1316. Katalan kökenli mistik ve şair. Tüm dinsel farklılıkları içinde eritebilmek amacıyla tüm bilgiyi idealizmi bir neoplatonik şema içinde toplamaya çalışmıştır. Tüm gerçekliğin Tanrı'nın bir özelliğini içinde barındırdığını öne süren Lull, ilahiyat, felsefe ve doğa bilimlerini birbirleriyle eşdeğer olarak ele almıştır.
Ve baba Pellegrini,
Obadiah Walker 1616-1699, Of Education 1673 Eğitim Üzerine adlı yapıtında bir özneye uygulanabilir tüm yüklemlerin 12 başlık altında toplanabileceğini öne süren Matteo Pellegrini'den söz eder.
Hariç bunlardan ikincisi onları kullanmakta öyle bir mükemmeliyete ulaşmıştır ki genç bir centilmeni birkaç derste herhangi bir konuda lehte veya aleyhte ikna edici bir biçimde konuşmayı, bu konu üzerine söylenebilecek ya da yazılabilecek tek bir sözcüğe takılmaksızın öğretmeyi başarabilmekteydi. Bu konuda dedi Yorick, babamın sözünü keserek beni aydınlatmanızı rica edeceğim. Aydınlatılacaksınız dedi babam. Tek bir sözcüğün çekiştirile çekiştirile vardırılabileceği en geniş anlam üst mecazdır. Böylece de benim görüşüme göre o sözcüğün ilettiği fikir genellikle daha iyi değil, daha kötü açıklanmış olur. Ama gene de öyle olsa da zihin bunu böyle yaptığında bile bir sonuca varılır. Zihin ve fikir bir ikinci fikir doğana dek istirahate çekilirler ve bu dizge sürüp gider. Oysa yardımcıların kullanımı sonucu ruh derhal ona sunulan malzemeyi işlemeye koyulur ve bu yüce makine esnekliği gereği onu çevreleyen dolayımlar yoluyla yeni sorgulama alanları açar ve onu her fikirden milyonlarca yeni fikir üretmeye sevk eder. Merakımı iyice kamçılıyorsunuz dedi Yorick. Kendi hesabıma ben vazgeçtim dedi amcam Toby. Danimarkalılar... Kral 3. William İrlanda seferi için Danimarka kralından 7000 alay kiralamıştır. İzninizle efendim dedi onbaşı, Limerick kuşatması esnasında sol kanatta yer almaktaydılar. Dolayısıyla da yardımcı kuvvetleri temsil ediyorlardı. Üstelik bu açıdan pek de başarılı olmuşlardı dedi amcam Toby. Zat halileriniz onlarla yüzbaşı yüzbaşıya sıralanmıştınız. Pekala dedi onbaşı. Stern bu iki cümleyi 5. kitabın 2. baskısına 1767'de eklemiştir. Eşit düzeydeki subayların aynı nöbeti tutmalarına, aynı görevi yapmalarına sıralanmak denirdi. Görüyorum ki diye yanıtladı amcam Toby, ağabeyimin sözünü etmekte olduğu yardımcılar başka türden yardımcılar. Demek ki gördün dedi babam ayağa kalkarak. 43. bölüm. Babam odayı boydan boya arşınladıktan sonra geri döndü, yerine oturdu, bölümü bitirdi. Burada sözünü etmekte olduğum yardımcı fiiller diye sözünü sürdürdü babam. İdi, idim, var, vardı, yaptım, yaptı, ettim, etti, katlandı, malıydı, meliydi, cak idi, cek idi, bilir idi, bilebilir idi gibi fiillerdir ve bunlar şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanlara ayrılırlar ve görmek fiiliyle birlikte çekilirler. Ya da öyle mi, öyle miydi, öyle mi olacak, öyle olabilir mi, olmalı mı gibi sorularla ya da olumsuz olarak öyle değil mi, öyle değil miydi, öyle olmamalı mıydı gibi sorularla ya da olumlu olarak öyledir, öyleydi, öyle olmalıydı biçiminde ya da tarihsel olarak her zaman öyle değil miydi? Son zamanlarda, ne zamandır? Ya da varsayımsal olarak ya olsaydı, ya olmasaydı, ne olurdu gibi sorularla desteklenirler. Ya Fransızlar İngilizleri yenseydi, ya Güneş Zodyak kümesinden çıksaydı gibi. Şimdi bunları doğru kullanarak ve uygulayarak diye sözünü sürdürdür babam, bir çocuğun beynine alıştırma yaptırılmalıdır. Her türlü fikir nedenli boş olursa olsun ancak bir kavramlar ve onlardan çıkartılan sonuçlar dizisi olarak beyne nakşolunur. Siz hiç beyaz bir ayı gördünüz mü diye haykırdı babam birden arkasına dönerek. Trim arkasında ayakta onu dinlemekteydi. Hayır efendim izninizle dedi onbaşı ama gerekirse bir beyaz ayı hakkında bazı fikirler öne sürebilirsiniz değil mi? Ama nasıl olabilir kardeşim dedi Toby amcam eğer onbaşı hayatında hiç beyaz ayı görmemişse. İşte ben de taslaman bunun nasıl olabileceğinden söz etmek istiyorum diye yanıtladı babam. Şöyle bir beyaz ayı pekala ben hiç beyaz bir ayı gördüm mü? Hiç görmüş olabilir miyim? Görebilmem olası mıydı? Görmeli miydim? Ya da hiç görebilecek miyim? Keşke bir beyaz ayı görmüş olsam yoksa onu nasıl tahayyül edebilirim? Eğer bir beyaz ayı görürsem ne demem gerekir? Eğer hiç görmezsem ne demeli? Canlı bir beyaz ayı görmüş, görebilmiş, görmeli ya da görebilir değilsem eğer, onun postunu görmüş olabilir miyim? Resimledilmiş ya da betimlenmiş haliyle bir beyaz ayı gördüm mü hiç? Beyaz bir ayı düşledim mi ben? Babam, annem, amcam, teyzem, kardeşlerim beyaz bir ayı gördüler mi? Ne verirlerdi beyaz bir ayı görmek için? Ne yaparlardı onu gördüklerinde? Ya beyaz ayı ne yapardı onları gördüğünde? Vahşi midir? Evcil? Korkunç? Acımasız? Sevecen? Beyaz bir ayı görülmeye değer mi gerçekten? Günah sayılmaz mı? Bir siyah ayı görmekten iyi midir? 5. kitabın sonu.